Ben buradan okuyorum. Edebiyat ve başka şeyler. Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Abdullah Ezik.
Merhaba, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu. Bugün stüdyomuzda Ataberk Hacımale var ve kendisiyle edebiyatta kanon hakkında konuşacağız. Hoş geldin Ataberk.
Merhaba Burcu.
Başlamadan evvel hemen hakkında kısa bir bilgi vereyim dinleyicilerimiz için. 96 yılında İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Felsefe bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini de yine aynı üniversitede Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında yaptı. Yüksek lisans tezi Bilge Karasu üzerine. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam ediyor ve Doğuş Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi. Dediğim gibi kanon hakkında konuşacağız bugün ve Ataberk bir akademisyen. Sohbetimizin sonlarına doğru meseleyi bu noktadan da tartışırız zaten. Daha eskiye gidelim diyeceğim ama Türkiye'de kanon tartışmalarının tarihi çok eskilere de dayanmıyor bildiğim kadarıyla. Popülerleşen şeylerin konuşulmasıyla başlanan bir konu ve 100 temel eserin tartışılmasıyla da iyice gündeme gelen bir süreci var diye
80
biliyorum.
Sonrası açıkçası biraz bu noktada kanon mevzusunu açan, genişleten bir dönem. Ama hani 2000 dönemi tabii çok daha fazla hani akademik düzeyde en azından tartışılan bir dönem.
Evet, yani bu aşamalara gelmeden evvel çoğu programımızda yaptığımız gibi yapalım gene aslında. Kavramın tanımını konuşarak başlayalım ve sonra da tarihsel seyrine bakalım. Kanon nedir ve edebiyat kanonu nedir? Buradan alalım konuyu.
Çok tipik başlangıç sorusu. Kanon haddizatında yasa dediğimiz şeyi çağrıştıran, sınır koymayı, çerçeve çizmeyi, daraltmayı çağrıştıran bir kavram her şeyden önce. Kelime anlamında baktığımızda kanun dediğimiz hususu getiren, kanun koymak, kanun yapmak, yaptırım uygulamak mevzusu, kanonun içerisine giren, kanon kelimesini anlamlandıran sözcükler aslında kanonun edebiyatta veya yazın tarihinde nasıl ortaya çıktığına baktığımızda karşımıza çıkan ilk yapı dini metinler. Çünkü Hristiyanlıkta bu İncil'in tasnifi, çünkü ilk Hristiyan bildiğiniz üzere Hristiyanlık aslında İsa'nın inşa ettiği bir din değil. İsa bir Yahudiydi, bir Museviydi. Hristiyanlığı din yapan Pavlus'tu. Bunun devamında ortaya çıkan çok sayıda İncil metninin yarattığı kaostan bir çıkış aramak için aslında kanon mevzusu ilk defa ortaya çıktı. İşte orada bildiğimiz 4 tane kanonik diye tanınan işte Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Kökeni bu. Ama tabii bu aynı zamanda edebiyata da yansımış. Edebi metinlerin de sınırlandırılması için kullanılmaya başlamış bir kavram, terim. Çünkü edebiyat da büyük bir dünya. Çok metin var. Metinler dünyasında, okyanusundayız. Bu okyanus içinde yolunu kaybetmek, kendini kaybetmek çok mümkün. O yüzden Batı edebiyatı geleneği içerisinde de zaman içerisinde belki zamanın süzgeciyle ama ideolojiyle de tabii burada tartışacağız muhtemelen. İdeolojinin de getirisiyle, geleneklerin dönüşümüyle zaman içerisinde hangi metni kapsayıp hangi metni kapsamayacağına dönük bir yapı kanon. Yani kanon dediğimizde bu kavram bize her şeyden çok bir sınır çizmeyi, çerçeve çizmeyi getiren bir yapı.
O zaman oradan devam edelim. Hemen ulus devletleşme süreci geliyor aklımıza tabii ki ve müfredatın oluşturulması meselesi geliyor aklımıza. Böyle bir süreçle başlıyor. Daha çok konuşmaya başladığımız yerler buralar oluyor daha doğrusu. Şöyle bir şey sorayım. Edebiyat kanonu Türkiye'de ne zamandan beri tartışılmaya başlandı ve çıkış noktası burada neydi? Kim ya da kimler oluşturuyor aslında şu kanon denen şeyi?
Burada tartışmanın başladığı tarihle kanonun ortaya çıktığı tarih arasında bir ayrım koymak gerekebilir belki. Çünkü kanon denen şeyi problemize etmek, tartışmak, bunu tartışmaya açmak daha geç bir tarih baktığımızda. Ama kanonun ortaya çıkışı, kanonu inşa etmek, kanonu yapmak belki tırnak içerisinde modern anlamda Cumhuriyet'in tabii, yani Cumhuriyet döneminin, erken Cumhuriyet'in kültür politikasının çok net yansımasıyla ortaya çıkmış bir hareket süreç. Orada işte inkılap edebiyatı denen kiminin inkılap edebiyatı dediği erken Cumhuriyet'in o batıcı, modernleşmeci anlayışını yansıtan metinleri öne çıkartma arayışı burada kanonu ortaya çıkartan bir süreç oldu. Kanonik metinleri ortaya çıkartan bir süreç oldu. Erken Cumhuriyet'in biraz propaganda için kullanmak istediği işte bu köy enstitüleri, halk evleri değil mi? Hı hı. Bu Cumhuriyet ideolojisini yansıtan metinleri öne çıkartma sürecinde kanon kavramı ortaya çıktı. Bu ilk aşaması belki, yani o kanonik yapının açığa çıktığı ilk dönem. Bunun devamında eğitim tabii, hani hemen karşımıza çıkan müfredat tabii ki. Milli eğitimin ortaya çıkartmış olduğu müfredat. Çünkü müfredatta da neyi seçtiğinden ziyade neyi seçmediğin önemli. Hani neyi okutmadığımız da bize çok şey söylüyor. Orada hangi metinlerin okutulduğu, hangi metinlerin öğrencinin önüne çıkartıldığı bize kanonun inşasında çok şey göstermekte. Burada gördüğümüz susuz, Kemalist, Batıcı, daha Atatürk'e yakın bakışın ve o eski geleneksel yapıdan, dini yapıdan, muhafazakar yapıdan uzak bir çizginin öne çıkartıldığı, bunu anlatan, bunu gösteren ya da muhafazakarlığı, gelenekselliği eleştiren metinleri öne çıkartan bir kanonlaşma süreci erken cumhuriyette karşımıza çıkan.
Zaman değişen bir...
Tabii. Kanonun en temel meselesi bu zaten. Hareketli, sabit değil. Evet. Hareketli, akışkan belki. Yani dönemin moda tabiriyle gelen akışkan da bir yapı kanon. O yüzden de zaten şu ayrımı koymak gerekiyor. Bence kanon tartışmasında çok gözden kaçan bir husus bu. Klasik ve kanon ayrımı. Evet. Aynı gibi gözüken ama aynı olmayan iki şey bunlar. Klasikler nedir? Zamansızdır değil mi? Değişmez. Klasikler bir defa ortaya çıktıktan sonra tarih boyunca değişmeden, işte en büyük klasik Homeros'un değil mi? Ya da Odysseus'u, yani bu destanlar. bu yapı değişmez. Ama kanon çok akışkan, değişken. Bir zamanlar içine kapsadığı metni daha sonra dışına iten veya tam tersine dışına ittiği bir metni devamında içine katan, kapsayan, onunla birlikte genişleyen yapılar kanonlar. Şunu belki yine eklemek gerekir kanon tartışmasında. Edebiyatın da kanon ilişkisi böyle bir ilişki. Yani bir yazarın kanon ilişkisi ikircikli bir ilişki. Bir yandan hem bir yazar bir yandan hem kanonun içine girmek ister. Çünkü kanona girmek demek onun adının hani belki konuşulması, ölümsüzleşmesi belki hatta demek. Ama bir yandan da kanona girebilmek için kanonu aşan bir şey yapman gerekir. Çünkü onu aşan bir şey yapmadığın sürece kanonun dikkatini çekmen de mümkün değil. Böyle bir ikirciklilik vardır yani. Kanon seni önce dışlar, daha sonra dışladığı şeyi içine katar ama onu da kapsayacak şekilde genişler, büyür. Yani o açıdan kanonun böyle bir akışkanlığı da mevcut. İdeoloji işte burada en temelde. İdeolojik bakış.
O ne kadar hareket ederse kanon da o kadar hareket edecek.
Ki Türkiye tarihinde tam da hani yansıması. Bu ideolojinin dönüşümleri, değişimleri. işte o erken cumhuriyetin Kemalist, Batıcı ideolojisi yerini daha muhafazakar bir yapıya bıraktığında bütün müfredatın da nasıl ona uygun şekilde yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle kendine yonturduğunu ve farklı bir kanon anlayışının, kanonik metinlerin zaman içinde değişmeye başladığını çok net görmekteyiz zaten.
Evet. Şimdi aklıma şu geldi. Biz aslında var diyerek konuşmaya başladık ama Orhan Koçak'ın bir yazısı vardı. Hatırlarsın sen de. Değersizleştirme eylemi gibi bir şeyden bahsediyordu. Kendinden önceki yazarı, şairi yok saymak, beğenmemek, elemek diyelim. Yani aslında bir kanona dahil olmak için önceyi var saymalısın ama burada bu pek mümkün olmuyor ve Türk edebiyatında bunun çok sıklıkla yapıldığını söylüyor. Şimdi varlığından bahsederek başladık konuya ama acaba yok mu?
Şimdi Orhan Koçak'ın o yazısı tabii önemli bir yazı. Kanonu, Türkiye'de kanonun yokluğuna biraz hani dikkat çeken bir metin. Ama bence Orhan Koçak'ın da zaman içerisinde bakışı değişti. Çünkü Bayisleri Yükseltmek miydi kitabı? Turgut Uyar'ın şiirini anlattığı metin. Tam da aslında Turgut Uyar'ın nasıl bütün şiir anlayışını, şiir dönemini hep bu kanonla baş etme. Hani şiir kanonuyla baş etme, onunla güreşme belki, güreşe tutunma üzerine inşa ettiğini çok ustaca ortaya koyan bir metin. Bizatihi yine hani kanon yoktur diyen, Türkiye'de tırnak içerisinde tabii bu kadar çok açık ve kabaca ifade etmese de diyen Orhan Koçak'ın belki de zımnen hani bu noktaya kaydığını da gösteren bir husus. Şimdi bu kanonun yokluğu mevzusu çok tartışıldı tabii bizde, o özellikle 2000 sonrasında ilk bu tartışma başladığında. Ama tabii bu kanon yok diyenler şunu söylemiyor, hani kanonik metinlerimiz, meşhur herkesin bildiği metinlerimiz yok demiyor elbette, ama burada uzlaşı mevzusu, hani uzlaşının olmaması. Çünkü Batı edebiyatında kanonik, Batı kanonu dediğimizde herkesin baştan aşağı hemen ezbere sayacağı işte James Joyce'undan Proust'una değil mi, hani
kabul etmek ve eklemlenmek de bir yandan.
Ama bizde işte durumun böyle olmaması, yani farklı ideolojik kesimlerin veya farklı yapının tek bir kanonda uzlaşamaması mevzusundan dolayı aslında tüm bu kanon yok, Türkiye'de kanon yok tartışması, tespiti, bu yokluk tespiti belki ortaya atılmakta.
İyi bir şey mi? Yoksa kötü bir şey mi? Nasıl bakıyoruz?
Bu da tabii, bu da ayrı bir konu kesinlikle. Yani kanona ihtiyacımız var mı yok mu? Bu da kesinlikle bakmamız, konuşmamız gereken bir husus. Ama bunu tamamlarsam bu farklı bakışların kendi edebi metnini kanona katması mutlaka kanonun yokluğunu göstermek zorunda değil. Tam tersine bence bu bize tekil bir kanondan ziyade kanonlar, yani aslında en az iki, yani burada sayı veremeyeceğim ama en az iki kanon farklı kulvardan devam eden, kendi suyunda akan, değil mi? Kendi çizgisinde giden en az iki çeşit, işte muhafazakar edebiyat kanonu belki diyebileceğimiz, öte yanda daha batı modernist edebiyat kanonu diyebileceğimiz iki farklı sudan akan, kendi içinde zaman zaman temas eden, dönüşen, işte Tanpınar örneğin çok iyi bir örnek. Zaman zaman ise hiç temas etmeyen, hiç birbirine değmeyen iki farklı yapının mevcudiyeti. Yani bu uzlaşamama durumu, dediğim gibi, sadece yokluğu göstermek zorunda değil bize. Evet. Tam tersi, bu akışkanlık, bu ayrıksırık bize hani çoğuluğu ve kanonların mevcudiyetini gösteriyor. Ben bu taraftan, hani ben buradan okuyorum dersek, hani benim okumam daha çok bu yönden, bu çoğulluk üzerinden.
Belki bir yere eklemlenmek de değil, tam da Tanpınar gibi kendini kanon haline getirebilmek, bir edebiyat tarihi yazarak mesela, çok zekice bir hareket olduğunu düşünüyorum.
Evet, de şu onu yazdığın zaman örneğin ne bileyim.
Kendi sözünü söylediğinde.
Tanpınar mesela edebiyat tarihinde ne der? Halit Ziya dışında neredeyse bütün bir hani roman geleneğini yok sayar yani. İşte tek romanı Halit Ziya yazdı, diğer kimse roman yazmadı filan. Bu çok masumane baktığımızda aslında şöyle gözüküyor. Hani Halit Ziya bu kadar büyük bir usta ki Tanpınar hakkını teslim ediyor gibi. Çok masum bir bakışta görebileceğimiz bir şey, ama aslında bunun arkasını biraz deştiğinde aslında hani Halit Ziya dışında kimse yazmadı. Şimdi ben yazacağım, yani ben buradayım ve hani huzurum yani, değil mi? Enstitüm yani. O eksik romanı ben yapacağım şimdi. Tam kanon yapmak da böyle bir şey zaten ya, hani o kanunu koymak, yasayı koymak. O noktada
kimse izin vermeden o izni kendine yaratıp söz söylemek aslında.
Kesinlikle yani bu işin.
Ne çok güzel yaptı Tanpınar. Ya,
Tanpınar evet, ve bugün de sonucunu işte hep beraber satış rakamlarından ve akademideki popülaritesinden. Evet.
Evet. Peki şimdi bir şarkı arası verelim istersen. Senin seçtiğin şarkımızı çalalım.
Buyurun.
Anons etmek ister misin?
Hiç beceremeyeceğim işler. Evet, sırada bizi biraz Paris'e götürecek, frankofon bir havada katacak Bistrofada. İyi dinlemeler.
Merhaba tekrar. Ben buradan okuyorum'da Ataberk Hacımali ile sohbetimize devam ediyoruz. Az önceki soruda birazcık girdim ama şimdi daha net bir şekilde sorayım. İyi midir, kötü müdür, tek bir kanon var mıdır? Aslında konuştuk. Burada Süha Oğuz Ertem'in yazısına gönderme yapmak istiyorum. Kitaplığın dosyasındaydı, bu kanon dosyasındaydı. Ve bu soruları sormuştu aslında o da orada. Ve nesnel bir cevaba ulaşmanın da zorluğundan bahsetmişti. Sen ne dersin? Ya bir cevaba ulaşmak da lazım mı aslında bu konuda?
Bu evet, son dikkati çektiğin konu tam da benim üstüne düşündüğüm, değinmek istediğim bir konu. Yani çok da tanınmamak, tasnif etmek, değil mi? Buna ihtiyacımız var mı? Bu da çok da emin olamadığım bir husus benim. Kanon iyi mi, kötü mü? Bu da çok netameli bir konu. Yani hayatta da hiçbir şey siyah ya da beyaz olmadığı gibi. Bu kanon konusu da öyle bir konu. Kanon evet kötü. Bir açıdan bakarsak neden kötü? Çünkü dışlayıcı bir kere, değil mi? Her şeyden önce.
Ömer yani, Seyfettin var ama Zabalyası yani yok.
Kesinlikle müfredatta. Ya da işte bütün bu Osmanlı edebiyatını düşündüğümüzde, değil mi? Hani biz Osmanlı'yı Türk edebiyatı diye hep okuyor, hani bize okutuluyor lisede vesaire, ama halbuki bir imparatorluk var karşımızda ve çok sesli, çok kültürlü, çok dilli. Evet. Yani Ermenicesi, Rumcası veya Ermeni harfi Türkçesi.
Hani, hala gibi kabul edilmeyen.
ama bu da hani değinmek istediğim bir husus. Bazen de bazı metinler, bence yanılıyor olabilirim şimdi diyeceğimde, ama böyle bir düşüncem var. Bazı metinler de sanki hep kanona dahil edilmediğini, sürekli tekrar edilmesiyle kendine kanonda yer bulmuş gibi. Yani
çok iyi, evet.
Mesela Akabi hikayesi. Ben işte Boğaziçi'nde Akabi, eğer o ders, işte modernleşme dönemi edebiyatı veya roman dersi veya hikaye dersi, bunun gibi buna temas eden herhangi bir dersin Akabi hikayesine değinmeden geçirdiğini hiç görmedim.
Daha bugün ama, değinip geldim ben de.
Bir somut bir örnek. Evet. Ben de hani ben de kendi derslerimde hep anlatıyorum, değiniyorum falan. Ama hep de değinirken, belki sen de, belki ben zaten öyle. Hocalarım da hep öyleydi. Hep nasıl kanondan dışlandığı, nasıl kanona dahil edilmediği üstüne hep anlatı inşa ediliyor. Bu elbette zamanında böyleydi. Bu doğru, ama sanki artık zaman geçtikçe hani Akabi hikayesi kanondaki yerine kanonda hani şey yapmadan, kanona girememiş Regan kanonda yer edindi aslında. Böyle bir yapı da var karşıma çıkan.
Ötekinin yani, edebiyatı diye de bir kanonlaşma.
Tabii ki yani o orada da sonuçta birinin dışladığı bir... O yüzden tam az önce değindiğim konu, farklı kanonlar dediğimiz konu. Yani öteki kanonun, belki muhafazakar edebiyat kanonunun dışarıda bıraktığı bir metin, modernist edebiyat kanonunun tam göbeğinde veya içerisinde de olabiliyor. O bunu onun dışlaması üzerinden hani belki argümanını oradan inşa ediyor. Ya da işte onun çok böyle fazla çok kültürlüğünden hoşlanmayan muhafazakar kanonda tam tersine tek çizgiden gitmeyi o taraftan meşru kırmanın peşinde. Bu işte kötülük işin bu boyutu evet kötü yani bu dışlayıcılığı değil mi? Kapsamaması, farklı etnik kimlikleri yani veya farklı bakışları.
Yok saymak.
Yok saymak, o edebiyatı görmezden gelmek. Bunlar tabii ki kanon dediğimiz şeyin kötü ve tartışmaya açmamız, değerlendirmemiz gereken boyutu. Ama bir de işin şu boyutu var. Önümüzde müthiş bir metin deryası var ve burada okuyucunun, en basitinden okuyucunun, yani şey akademik düzeye gelmedim dahi, okuyucunun yolunu kaybetmemesi, kendi çizgisini bulabilmesi, en azından ne okuyacağını seçebilmesi için de belli başka bir yapıya da ihtiyaç duyduğumuz, bu da açıkça ortada. Orada bu da kanonun belki iyi, yani iyi demek gerekir mi ona emin değilim ama hani dışlamamamız gereken yanı. O yüzden kanon tartışmasını hemen bir çırpıda kesip atıp kanon kötüdür çünkü dışlayıcıdır, çünkü işte tek bir seslidir vesaire diye
çok
atmaktan
akademik
ziyade,
bir yerden bakıyoruz herhalde
evet,
bunları söylerken.
Bunu atmaktan ziyade bütün yönüyle kapsayıcı bakıp bir kanona ihtiyaç var ama bu kanon olabildiğince kapsayıcı, olabildiğince geniş, olabildiğince açık bir kanon ve dışarıyı dinleyen sesini kulak veren bir kanon olması daha anlamlı ve kıymetli geliyor bana.
O zaman birazcık daha konuyu yine böyle edebiyat tarihleri ve antoloji meselesine getirelim. Bize kim tarafından nasıl oluşturulduğunu, işte neyi kimi içine dahil edip etmediğimizi ortaya çıkarıyor aslında. Bir çok şey söylemiş oluyor bize böylelikle. Örnekler üzerinden de gidebiliriz belki. İşte kim alındı, işte az önce dedim işte Zaber Yeseyan yok, sesi duyulmadı ama Ömer Seyfettin orada sapasağlam duruyor yüz temel eser içerisinde dahi. Ve tabii ki Tanpınar kanonu hem sonrası için hem kendi kendini yaratması açısından az önce girdik ama birazcık daha derinleştirebiliriz.
Tabii Tanpınar hani bizatihi kendisi kanon inşa etmiş hani değil mi? Edebiyat tarihi metniyle Tanzimat Edebiyatı'na bakışımızı belki hani bir noktada çizmiş bir kişi.
Yani sükut içerisinde suikasti çok güzel engellemiş.
Aynen öyle ama tabii ölümünden sonra da bu kez Tanpınar üstüne. Evet. Tanpınari denirdi bizim Darülfünun camiasında. Tanpınari bir havanın ortaya çıkması. Tanpınar hatta belki Tanpınar endüstrisinin.
Evet.
Açığa hani Tanpınar'ın her şeyiyle, popüler kültürdeki yansımasıyla değil mi? Artık bir dokunulmaz bir nokta neredeyse de gelmeye başlaması.
Sonra tekrar dokunmak üzerinde çalışmakta.
Evet bu çok bir şey gibi, yıkılmaz bir döngü gibi yani. Evet. Böyle bir kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi yani. Bir yok saymak, sonra onu kapsayıp bu kez dokunulmaz yapmak, sonra hani tabu yıkacağım diye onu hep eleştiren. Onun
sürekli bir, Tanpınar konuşuyoruz bir bakıyoruz.
Tanpınar'dan çıkamamak bir türlü falan böyle bir yapı. Bu yine mesela bu temin değindiğim farklı kanonlar mevzusuna çok çok iyi bir örnek yine Tanpınar bence. Çünkü Tanpınar'ı ilk keşfeden aslında o modernist çizgi oldu. İşte bu Jare Parerar değil mi? Yani Süha Oğuz Ertemler, evet. Oğuz Demiralp. Orada Tanpınar'ın yokluğunu hani o sükut suikasti dediği kendisini de tarif ettiği yapıyı o yokluktan bulup çıkartan esasında bu modernist çizgi oldu. Bu kanon oldu. Ama devamında orada bunun varlığını keşfeden muhafazakar kesim ne yaptı? Bir saniye burada bir Tanpınar gerçeği varmış ve bu aslında bizi kendini gördü belki hani. Hakikaten onu mu anlatıyor da bir tartışma konusu ama hani en azından öyle hissetti. Öyle olmasını arzu etti belki. Bilemem. O anda nasıl muhafazakar kanonun da Tanpınar'ı kendi içine katması. Hani modernist çizginin keşfettiği Tanpınar'ı
beğendiler.
Beğendiler evet. Şey yani, güzel şey yaptın evet. beğenmesi, kendine katması ve zaman içerisinde belki bunun da etkisiyle şimdi modernist çizginin hani yavaş yavaş Tanpınar'a böyle bir ama yine bir Tanpınar yani evet. Biraz da hani tırnak içinde böyle çok hani artık Tanpınar'a yeter doyduk.
Gerçekten
hissiyatının gelmesi.
O akışkan halin çok güzel özetliyor bu Tanpınar meselesi üzerinden kanona bakmak. Peki akademiye yansıması nasıl oluyor bu meselenin? Yani akademinin doğasına aykırı mı değil mi? Eleştirel yaklaşımı kaybettiğimiz anda aslında müthiş bir tehlike de var karşımızda. Oraya girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Ya da eleştirdeki kanonlaşma hikayesine.
Bence tam da akademinin istediği şey kanon. Yani çünkü akademinin tam o arzu ettiği disiplin, sınır çizmek, çerçevelendirmek hususu tam kanonda gördüğümüz konu. Bence o yüzden kanon akademiyle çatışmayan, tam tersine akademiye çok uyum gösteren, akademinin ihtiyacına uyum gösteren bir kavram. Bence edebiyattan çatışan, hani büyük harfle edebiyattan çatışan bir şey kanon. Çünkü kanonun geldiği yerde bir kere okuyucunun metinle o saf, değil mi, iletişimini köprü kopartıyorsun. Yani bugün kimse Türkiye'de, sıradan bir okuyucu, Tanpınar'a olduğu gibi çıplak arayan gidemez. Çünkü o Tanpınar isminin hiç okumadığın halde, hiç okumamış dahi
bir
olsan.
Bir sürü şey söylüyor.
Bir sürü çağrışımı var, değil mi? Hani Tanpınar isminin Türkiye'de, tarihte, kültürde bir Orhan Pamuk ismine kimse saf gidemez. Onun o kanonun ona getirdiği o yük Orhan Pamuk ismiyle beraber gelecek mutlaka.
O sadece yüzden, metin odaklı bir okuma olmayacak.
Kesinlikle bu mümkün değil. O yüzden kanonun bence kötü mü iyi mi konuşurken o kötü yanı tam da bu. Yani o saf, o yüzden edebiyata belki uymayan bir şey kanon. Ama akademiye de tam uyan. Çünkü o akademinin işte syllabus hazırlamak, değil mi? 14 haftaya yaymak, işte dönem seçmek, kronoloji yapmak tam buna giren bir yanı. Akademideki kanon işi benim çok en çok düşündüğüm son zamanlarda konulardan birisi. Çünkü ben iki ayağında da bulunmuş, hani İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde
i̇ki
okumuş.
Farklı.
Yani iki farklı ekolün en temsili. Yani işte daha muhafazakar çizginin en kendisini ifade ettiği, temsil ettiği o bayrak Darülfünun'da okumuş. Aynı zamanda daha modernist, daha liberal çizgiyi onun da en iyi tipik temsilcisi Boğaziçi'nde okumuş ve edebiyat eğitimi almış bir insan olarak. Bu kanonun, hani nasıl kanonun, kimin neye baktığı, örneğin şunu hatırlıyorum yani. Şiir dersinde İstanbul Üniversitesi'nde 7 hafta boyunca Yahya Kemal konuştuğumuzu, diğer tüm isimleri kalan sürede konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Ama işte Boğaziçi'nde de örneğin Yahya Kemal'in bir dersin yarısında hani sadece konuşulduğunu, buna karşılık Gülten Akın'ın örneğin, değil mi, çok önemsendiğini hatırlıyorum, onun öne çıktığını hatırlıyorum hakkında bu. O yüzden tam da bu akademideki yapı, farklı kanonlar akademik hayata nasıl yansıyor? Akademi de bunu inşa eden bir parça.
Bunu çok yanlış buluyor musun peki?
Şöyle, bu tabii ki yanlış. Hani o temin dışlayıcılık dediğimiz şey, yani İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve hani sonuçta her öğrenci akademik hayatta devam etmiyor. Yani mezun olup öğretmenlik
yapıyor. Ya da oradan Boğaziçi'ne geçilmiyor.
Ha, veya evet gibi. Çok benim gözlemlediğim ve hani mezun arkadaşları veya hani uzaktan aşinalık taşıdığım insanlara baktığımda gördüğüm şey, bu iki taraf için de geçerli. Yani Boğaziçi için de, İstanbul için de geçerli. Orada gördüğü çizginin dışına çıkamadığı. Yani işte İstanbul mezunuysan hayatta hep Fatih Harbiye çerçevesinden bakıyorsun. Ya da işte Tanpınar çok hani merkezi bir yer tutuyor. Şiir anlayışına bir Yahya Kemal merkezi orma inşa etmeye başlıyor. Veya Boğaziçi'nde de örneğin hani çok, o da hani kendi içine dönük başka bir yapıda. İşte son zamanlarda çok böyle bir Selçuk Baran mesela çok öne çıkmaya başladı. Orhan Pamuk, değil mi, hani Oğuz Atay'lar vesaire. Orası da örneğin Yahya Kemal'i ıskalıyor belki de. Hani böyle bir çift taraflı bir ıskalama var burada. Kaçırılan bir şey. Bu tabii zamanla da ilgili, yani herkes her şeyi veremez ama tercihler de tabii ki burada etkilemekte. Bu iki çizgi ama işte ne yapıyor bize? Kendi kanonlarını da getiriyor. Mustafa Kutlu örneğin bu taraftan, yani Boğaziçi diyeceğimiz o daha modernist çizgide hiç neredeyse yer bulamazken öteki tarafta çok hani modern Türkçe şiirin, öykünün en kıymetli isimlerinden birisi gibi. Ona karşı bir Bilge Karasu'yla mesela, hani bu kadar kıymetli bir isimle ne yapamıyorsun? O İstanbul Üniversitesi'nin müfredatında göremiyorsun yani.
O arada bir ekol mü oluşturmak lazım acaba?
Bu da ama hani iki cami arasında bir namaz gibi bir şey mi yani, hani ne ondan ne bundan, hani o da ama bir yere, en mantıklısı insanın kendini inşa edebilmesi bence. Yani o kanon işte bu yüzden bir vasıta sadece, aygıt. Gösteriyor. Bunu unutmadığımız sürece, hani kanonun bir aygıt olduğunu unutmadığımız sürece faydalanmamız mümkün. Ama bu kanona tamamen kendimizi kaptırıp onun dışına çıkamadığımız sürece de bu bizi sadece entelektüel bir körleşmeye, hani kendini köreltmeye götürecek ve zayıflatacak bir husus demek mümkün.
Evet, konu uzun bir konu. Evet. Çok tartışılacak bir konu ve hiç de kapanmayacak galiba. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Evet.
Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Atıberk Hacımeli ile Edebiyatta Kanon meselesini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.